Ayrım 29. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 236. Aptalca bir şey belki ama dedi, ben senin üniformayla geleceğini sanıyordum. Gomez gülümsedi. Üniformayla mı? Beni üniformayla mı görmek istiyordun? Cüzdanından bir deste fotoğraf çıkardı, birer birer Matthew'ye uzattı. İşte aslan asker. Bir kilisenin merdivenlerinde duran, haşin yüzlü bir subayın resmiydi bu. Hiç de yumuşak görünmüyorsun, dedi Matthew, Gomez. Öyle olmak zorundayım, dedi. Matthew gülmeye başladı. Evet, dedi Gomez. Bu da bir oyun. Matthew, onu düşünmüyordum, dedi. Kendi kendime acaba üniforma giyince ben de senin gibi besil domuzlara benzeyecek miyim diye soruyordu. Gomez ilgiyle sordu. Subay mısın? Hayır, yalnızca basit bir asker, birer. Gomez can sıkıntısıyla, bütün Fransızlar basit askerlerdir, dedi. Matthew birden, bütün İspanyollar da general, dedi. Gomez rahatça güldü. Bir fotoğraf uzatıyordu. Şuna bir bak bakalım, dedi. Gencecik bir kızdı. Esmer ve inceydi. Çok güzeldi. Gomez kızın beline sarılmıştı. Bütün fotoğraflarında çok güzel görünen o kendine özgü gülümseyişiyle gülüyordu. Mars'la Venüs, dedi. Matthew, hiç değişmedin, dedi. Bana bak, bu gencecik kızları nereden bulup çıkarıyorsun? 15 yaşında daha ama savaş onları çabuk olgunlaştırıyor. İşte bu da ben, cephede. Matthew yıkıntılar arasında iki büklüm bir adam gördü. Nerede bu? Madrid'de. Üniversite binası. Hala dövüşüyorlar orada. Dövüşmüştü. Şu duvarın arkasında gerçekten yere yatmıştı ve üzerine gerçekten ateş etmişlerdi. O zaman yüzbaşıydı. Belki de kurşunu bitmişti birden ve o Allah'ın belası Fransızlar diye düşünmüştü. Gomez sandalyesinde yatar gibi oturuyordu. Şarabını içip bitirmişti. Rahat bir tavırla kibrit kutusuna uzandı. Bir sigara yaktı. Soylu ama gülünç yüz çizgileri karanlıktan sıyrılıp çıktı. Sonra gene kayboldu. Dövüşmüştü ama gözlerinde hiç iz kalmamıştı. Gece oluyordu. Gece onu tatlılığı, yumuşaklığı ile sarıyor, örtüyor, pembe lambanın üzerinde mavileşiyordu. Orkestra Note Quiera Mas'ı çalıyordu. Rüzgar beyaz örtüyü usul usul kımıldatıyordu. Bir kadın girdi. Zengin ve yalnız, genç bir kadın. Yakınlarındaki masalardan birine oturdu. Baygın kokusu burunlarına kadar geldi. Gomez burun deliklerini kocaman kocaman açarak bu kokuyu içine çekti. Yüzü birden sertleşmişti. Bir şeyler arar gibi çevresine bakındı. Sağda, dedi Matthew. Gomez kadına bir kurdun gözleriyle baktı. Ciddileşmişti. Güzel bir kız, dedi. Matthew artistmiş, dedi. 10-15 plaj pijaması var. Lyonlu bir sanayicinin metresiymiş galiba. Dedi Gomez. Kız Gomez'e gözlerini kaçırmadan baktı. Sonra başını çevirirken gizlice güldü. Matthew, gecen boşa gitmeyecek herhalde, dedi. Gomez yanıt vermedi. Kolunu masaya yatırarak öne eğilmişti. Matthew onun iri ve yüzüklerle süslü parmaklarına baktı. Eli lambanın aydınlığıyla pembeleşmişti. Oradaydı, masmavi, pembeleşmiş eliyle sarışın bir kadının kokusunu içine çekiyor, kadını gözleriyle çağırıyordu. Dövüşmüştü. Kızıllaşmış kentleri, kızıl renkli toz bulutlarını, bıçakla kesilmişçesine dik yamaçları ve bombaların korkunç patlayışını ardında bırakmıştı ve gözlerinde en ufak bir iz taşımıyordu. Dövüşmüş, dönecek, gene dövüşecek ama şimdi burada benim gördüğüm beyaz örtülerini görüyor. Çamlara, piste, kadına, Gomez'in gözleriyle savaş alevinin kavurduğu gözlerle bakmayı denedi. Bir an başarır gibi oldu ama o görkemli ve kaygılı açgözlülük hemen söndü, yok oluverdi. Dövüşmüş o, bir ortaçağ kahramanına benziyor. Ben bir ortaçağ kahramanı değilim, dedi Matthew. Odette, hayır, iki tabak koy, Matthew yemeğe gelmeyecek, dedi. Açık pencereye doğru yürüdü. Provençal'den gelen müziği dinledi. Bir tango çalınıyordu. Müziği dinliyorlardı. Matthew, geçip gidecek buradan diye düşündü. Garson çorba getirmişti. Gomez, çorba istemem, dedi. Kadın orkestrası kedinin tangosunu çalıyordu. Frans'ın kemanı ışıkta sıçrıyor, atılıyor ve birden bir uçan balık gibi karanlığa dalıyordu. Frans gözleri yarı kapalı gülümsüyor. Kemanının ardından kendi de atılıyordu. Arşe yırtılırcasına sürtünüyor, keman miyavlıyordu. Maud kulağında kemanın miyavladığını duyuyordu. Çıplak başlı Monsieur'ün öksürdüğünü duyuyordu ve Pierre ona bakıyordu. Gomez gülmeye başladı. Gözlerinde kötü anlamlar vardı. Bir tango dedi. Bir tango. Fransızlar Madrid lokallerinden birinde böyle bir tango çalmaya kalkışacak olsalar, kafalarına çürük yumurta mı atarlar dedi Mathieu. Taş atarlar. Mathieu, orada bizden pek hoşlanmıyorlar galiba ha dedi. Sorar mısın dedi Gomez. Kapıyı itti. Barbask hemen de bomboştu. Boris bir gece buraya adından hoşlanarak girmişti. Barbask. Barbask ismi ona barbak sözcüğünü hatırlatıyordu. Köylü dilinde kokmuş et demekti bu. Kokmuş et barı. Kendi kendine gülmüştü. Sonra üstelik barda çok tatlı bir yer çıkmıştı tesadüfen. Boris her gece bir kere uğrar olmuştu. Lola işteyken. Açık pencerelerden gazinonun uzak uğultusu duyuluyordu. Hatta bir seferinde Lola'nın sesini tanıdığını sanmıştı ama bir daha olmamıştı bu. Patron, "Bonsoir Monsieur Boris," dedi. "Bonsoir patron, bana bir beyaz rom lütfen." Kendini rahat, mutlu ve durulmuş hissediyordu. Piposunu tüttürürken iki kadeh de rom içebileceğini düşünüyordu. Sonra 11'e doğru kendine bir sosisli sandviç ikram edecek, saat 12'de Lola'yı almaya gidecekti. Patronuna doğru eğildi ve kadehini doldurdu. Morris, "Marsilyalı yok mu?" diye sordu. "Hayır, bu gece bir ziyafete gidiyor." "Ha, pardon." Marsilyalı bir korse satıcısıydı. Sonra biri daha vardı. Charlie diye biri, bir tipograf. Boris ara sıra onlarla bölöt oynuyordu. Bazen oturur, politikadan söz ederlerdi ya da spordan. Bazen de hiç konuşmadan otururlardı. Biri bara dayanmış, biri dipteki masalardan birinden oturmuş düşünürlerdi. Ara sıra Charlie'ye sessizliği bozar, "Evet evet öyle tabii," derdi ve zaman tatlı bir huzurla akardı. "Bugün pek kalabalık yok," dedi Boris. Patron omuzlarını silkti. "Savuşup gidiyor hepsi," dedi. "Her yıl Tuasan Bayramı'na kadar açık kalırdık biz ama..." Tezgaha doğru yürüyerek devam etti. "Ama böyle giderse Ekim 1 dedi mi dükkanı kapatıp eve dönmek zorunda kalacağım herhalde." Boris bardağı dudaklarından çekti ve bir an durdu. Neyse ki Lola'nın kontratı 1 Ekim'de sona eriyordu zaten. Gideceklerdi. Burada olmayacaklardı. Ama ne olursa olsun Barbask'ın onlar sırtlarını döner dönmez kapanacağını düşünmek hoşuna gitmemişti. Gazino kapanacaktı, bütün plajlar kapanacaktı ve Biarritz boşalacaktı, bomboş kalacaktı. İnsan ölümü düşündüğü zaman da böyle olurdu. Başkalarının sizden sonra beyaz rom içmeye devam edeceklerini, denizde yüzeceklerini, caz parçalarını dinleyeceklerini bilseniz, emin olsanız bundan gene de kendinizi biraz olsun rahatlamış hissederdiniz. Ama bütün dünyanın sizinle aynı anda öleceğini ve ardınızdan insanlığın dükkanı kapayacağını düşünecek olursanız, bunda hiçbir haz verici taraf bulamazsınız o zaman. İçini rahatlatmak için "Ne zaman açarsınız bir dahaki yıla?" diye sordu. "Savaş olursa," dedi patron, "bir daha hiç açmam." Boris parmaklarıyla saydı. 26, 27, 28, 29, 30. 5 gece daha geleceğim ve sonra tamam. Bar baskı bir daha hiç göremeyeceğim. Boktan bir şeydi bu. 5 kez. Bu masanın başında 5 kez daha beyaz rom içecekti. Ve sonrası savaştı. Barbas kapanacaktı. 39 Ekim'inde Boris savaşa gidecekti. Meşe ağacından avizelerdeki mum biçimi lambalar masalara kızılımsı bir güzel aydınlık gönderiyordu. Boris düşündü. Bir daha bu aydınlığı göremeyeceğim. Özellikle bunu, siyahın üzerinde kızıl. Kuşku yok. Başkalarını görecekti. Buna benzerleri, savaş alanlarının göğünde gece fişekleri, bunun hiç de çirkin olmadığını söylüyorlar. Ama şu aydınlık Ekim'in birinde sönecek ve Boris bir daha asla göremeyecek onu. Masaya yayılmış aydınlık lekeyi saygıyla seyretti ve suçlu olduğunu düşündü. Maddeleri her zaman çatal bıçak kullanır gibi kullanmıştı. Öyle görmüştü. Sanki her zaman yenilenmesi kolay şeylermiş gibi. Affedilmez bir yanılmaydı bu. Belli sayıda bar vardı, sinema vardı, evler vardı, kentler ve köyler vardı ve her birine aynı insan belli kereler gidebilirdi ancak. Patron, radyoyu açmamı ister misiniz diye sordu. Oyalanırsınız. Hayır, mersi dedi Boris. Böyle çok iyiyim. Ölümünde 42'de 365 çarpı 22 kere, yani 8030 kez öğle yemeği yemiş olacaktı. Bebekken yedikleri dahil tabii. Ve 10 kere de bir omlet yediği farz edilirse, hayatı boyunca 803 omlet yemiş olacaktı. Şaşkınlıkla, yalnızca 803 omlet mi diye düşündü. Yok yok, akşam yemekleri de vardı. 16.060 yemek ve 1606 omlet. Ne olursa olsun bir amatör için çok da önemli sayılmazdı. Ya kahveler diye düşündü. Bundan böyle kaç kez bir şey içmeye bir yerlere gidebileceğimi de hesaplayabilirim. Diyelim ki günde 2 kez uğruyorum ve 1 yıl sonra da askere gideceğim. Bu 730 kez demektir. 730 kez. Ne kadar az. Bu gerçek birden bir bıçak gibi saplandı içine ama çok şaşmamıştı. Genç öleceğini çok eskiden beri bilirdi hep. Kendi kendine veremden öleceğini ya da Lola tarafından öldürüleceğini söyler dururdu. Ama her zaman için için bir savaşta vurulup öleceğine inanmıştı. Çalışıyordu. Bakaloryasını ya da lisansını hazırlıyordu. Ama bütün bunları vakit geçirmek için yapıyordu. Koca buluncaya kadar oyalanmak için Sorbon'a devam eden kızlar gibi. Kendi kendine boktan iş dedi. İnsanların 40 yaşına gelince bir noterlik ve 60'ında bir emekli maaşı sahibi olabilmek için hukuk okudukları ya da felsefe doktorası yaptıkları bir çağ olmuştu. Bu insanların kafalarının içinde ne vardı? Düşünülmeye değerdi doğrusu. Önlerinde bir barın masası, başına geçecek 10 bin, 15 bin gece, 4 bin omlet, 2 bin aşk gecesi bulunan insanların düşünceleri. Ve onlar hoşlarına giden bir yerden ayrılırken, gelecek yıl ya da 10 yıl sonra gene geleceğiz derlerdi. Boris sertlikle, ne eşekçe işler yaparlardı kim bilir diye düşündü. İnsan yaşamını 30 yıllık mesafeden yönetemez. Onun hesabı çok daha alçak gönüllüydü. 2 yıllık projeleri vardı. Sonra tamam, bitti. Alçak gönüllü olmak gerekti. Mavi ırmağın sularında bir sal ağır ağır kayıyordu ve Boris birden dertlendi. Hiçbir zaman Hindistan'a, Çin'e, Meksika'ya, hatta Berlin'e gidemeyecekti. Yaşamı arzuladığından daha alçak gönüllü olmuştu. İngiltere'de birkaç ay, Laon, Biarritz, Paris, bütün dünyayı dolaşmış insanlar vardı. Bir tek kadın. Çok küçük bir yaşamdı bu. Şimdiden bitmişe, tüketilmişe benziyordu. Çünkü nelerden yoksun olacağı çok önceden belliydi, biliniyordu. Alçak gönüllü olmak gerekti. Dikildi, bir yudum rom içti ve düşündü. Böylesi daha iyi. Boşa harcamış olmak korkusu yok hiç olmazsa. Bir rom daha patron. Başını kaldırdı ve ampullere baktı. Dikkatle baktı. Duvar saati çaldı. Karşısında aynanın üstünde, aynada yüzünü görüyordu. Düşündü. 9:45 geçiyor. Düşündü. Tam saat 10'da. Ve garson kızı çağırdı. Bir tane daha. Garson kız gitti. Bir şişe şarap ve tabakla döndü. Şarabı Filip'in kadehine doldurdu. Tabağı masanın üzerinde duran 3 tabağın en üstüne koydu. Yüzünde alaylı bir gülümseme vardı. Ama Filip her şeyi apaçık gören gözlerini dimdik kızın gözlerine dikmişti. Dolu kadehi aldı, dudaklarına götürdü. Bir yudum aldı, gözlerini kızdan ayırmadan kadehi tekrar masaya bıraktı. Hesap. Ödeyecek misiniz diye sordu kız. Hemen ödemek istiyorum. Peki öyleyse 12 frank. 15 frank verdi ve elinin bir işaretiyle kızı defetti. Düşündü. Hiç kimseye hiçbir borcum yok. Ve usulca elinin arkasına saklanarak güldü. Düşündü. Kimseye. Aynada görüntüsünün güldüğünü gördü ve bu görüntü onu güldürdü. Saatin 10. vuruşunda kalkacak, aynadan görüntüsünü söküp alacaktı. Ve işkence başlayacaktı o zaman. Şu anda kendini hemen de keyifli hissediyordu. Duruma bir uzman gözüyle tarafsızca bakabiliyordu. Kahve konuksever bir kahveydi. Kupoydu adı. Kanepe kuş tüyü bir yatak kadar yumuşaktı, içine gömülmüştü. Tezgahın arkasından doğru hafif bir müzik vardı ve ona Silisberg'deki ineklerin çıngıraklarını hatırlatan tabak çanak sesleri geliyordu. Aynada kendini görüyordu. Burada kendine bakarak ve bu müziği dinleyerek sonsuzluğa kadar oturabilirdi. Saat 10'da. Kalkacaktı, görüntüsünü elleriyle koparıp alacaktı aynadan, ölü bir deriymiş gibi sıyrılıp alacaktı ya da bir gözün akında çirkin bir lekeymiş gibi. Katarak ameliyatı olmuş aynalar, perde sıyrılıp alınmış gözler gibi aynalar, perde perde inen ışık, perde sökülmüş aynalarda ya da perde sökülmüş aynalara perde perde akan ışık, sel sel akan ışık, çağlayan çağlayan akan ışık ya da perdesi sökülmüş aynalara perde perde dökülen ışık. Niagara'sı. Sözcükler pudra gibi döküldü ve soğuk mermere yapıştı. Rüzgar sürüyor, götürüyor beni. Boğazında alkolün yapış yapış tuzlu tadı. Kurban, şehit. Aynada kendine bakıyor. Kurbana, şehide baktığını düşünüyordu. Kendine bakarak gülümsedi. Kendine selam verdi. Ona 10 var, haha. diye mutlulukla düşündü. Zaman uzun geliyor bana, geçmek bilmiyor. Geçmiş 5 dakika bir sonsuzluk. Kımıldamadan, düşünmeden, azap çekmeden bu maden parıltısı almış güzel kurban yüzünü, şehit yüzünü seyretmekle geçecek 2 sonsuzluk daha ve sonra zaman bir taksiye, sonra bir trene, gümbür diyerek gürül gürül akacak ve yok olacaktı. Cerevre'ye kadar. Ataraksi, zaman Niagara'sı. Işık Niagara'sı, katarakt ameliyatı olmuş aynalarda. Gidiyorum, altımda taksi. Yolda 2 uğrak. Goburg, Bibracte. Don't act, don't act, don't kuhatarakt. Güldü. Gülmekten vazgeçti. Çevresine baktı. Kahve istasyon kokuyordu, tren kokuyordu, hastane kokuyordu. İmdat diye bağırmak istedi. 7 dakika. Hangisi gerçek isyan olurdu? Gitmek mi, gitmemek mi? Gidersem başkalarına isyan etmiş olurum. Gitmezsem isyanım kendime olur o zaman. Katmerli olur. Her şeyi hazırlamak, çalmak, sahte evrak satın almak, bütün bağları koparmak, yıkmak ve sonra son dakikada pıft, gitmiyorum. Bonsoir. 2. dereceden özgürlük, özgürlüğü reddeden özgürlük. Ona 3 kala gidişini yazı turaya vurmaya karar verdi. Orsaygarının insansız, aydınlıkla pırıl pırıl holünü apaçık görüyordu. Lokomotif dumanları arasında yer altına inip kaybolan merdiveni, ağzında is is kokan bir tat vardı. Madeni parayı eline aldı, yazı çıkarsa gideceğim. Parayı havaya attı, gidiyorum, yazı, gidiyorum. Para yazılı yüzüne düştü. Aynadaki görüntüsüne pekala dedi, gidiyorum öyleyse. Savaştan nefret ettiğim için değil, evimden nefret ettiğim için değil, gitmeye kararlı olduğum için değil, yalnızca rastlantı öyle istediği için. Rastlantı. Şu demir para bir yüzüne değil, öbür yüzüne oturduğu için. Mükemmel dedi kendi kendine. Özgürlüğün en ucundayım, en son ucunda. Ücretsiz, bedava bir kurban. Beni görmüş olsaydı böyle parayı havaya atarken, 1 dakika daha, bir zar atımı, ding, asla, ding ding bir ding, zar atımı, ding, rastlantı, ding tıyı, ding yenemez, ding yenemez, ding ding, kalktı, dimdik yürüyordu. Adımlarını parkenin çizgilerinden birinin üzerine peş peşe dikkatle koyarak dimdik yürüyordu. Garson kızın bakışlarını sırtında duyuyordu ama ona gülünç olmayacaktı. Kız seslendi. Bayım, titreyerek döndü. Valizinizi unuttunuz, Allah kahretsin. Döndü, koşar gibi yürüdü, kalabalık salona geçti, valize aldı ve sendelemeye başladı. Kahkahalar arasında kapıyı güçlükle buldu, çıktı, bir taksiye işaret etti. Valiz sol elindeydi, sağ elinin avucunda madeni parayı sımsıkı tutuyordu. Araba durdu, nereye? Şoförün kocaman bir bıyığı ve yanağında boydan boya bir yara izi vardı. Pigal dedi Filip. Küba kulübü. Savaşı kaybettik dedi Gomez. Matthew biliyordu ama Gomez bilmediğini sanıyordu. Orkestra I Am Looking For Sally'i çalıyordu şimdi. Lambanın aydınlığında tabaklar parıldıyor ve projektörün ışığı piste dev bir ay ışığı gibi düşüyordu. Honolulu reklamlarındakine benzer bir kocaman ay ışığı. Gomez oradaydı. Ay ışığı sol yanında yerlerde sürükleniyor. Sağında bir kadın ona yarım ağızla gülümsüyordu. İspanya'ya dönüyordu. Gomez gidiyordu ve cumhuriyetçilerin savaşı kaybettiğini biliyordu. Kesin olarak söyleyemezsiniz bunu, dedi Mathieu. Kimse kesin bir şey söyleyemez. Si, dedi Gomez. Biz kesin olarak biliyoruz. Kederli görünmüyordu. Bir gerçeğe parmak basıyordu, o kadar. Mathieu durulmuş, rahatlamış insanların gözleriyle bakarak devam etti. Askerlerimin hepsi savaşın kaybedilmiş olduğunu biliyorlar. Ama gene de dövüşüyorlar, dedi Mathieu. Ne yapsınlar istiyorsun? Mathieu omuz silkti. Gerçekten. Kadehimi kaldırıyorum. Chateau Margaux'dan iki yudum içiyorum. Bana sonuna kadar dövüşüyorlar. Yapabilecekleri başka bir şey kalmadı diyorlar. Bir yudum daha Chateau Margaux içiyorum. Omuz silkiyorum ve gerçekten diye söyleniyorum. Serseri hayvan. Nedir bu diye sordu Gomez. Garson sığır rosto dedi. Rossini rostosu. Ha iyi dedi Gomez. Verin. Tabağı garsonun elinden aldı ve masaya koydu. Hiç de fena değil yani, dedi. Hiç de fena değil. Masada sığır rostoları, biri benim, biri onun. Onun kendi rostosunun keyfini çıkarmaya hakkı var. Eti güzel, beyaz dişleriyle parçalamaya hakkı var. Solundaki güzel kıza bakmaya ve ne güzel kız diye düşünmeye hakkı var. Benim hakkım yok. Yemeye başlayacak olsam savaşta ölmüş 100 İspanyol gırtlağıma sarılacak. Ben ödemedim. İç, dedi Gomez. Hadi içsene. Şişeyi aldı ve Matthew'nun kadehini doldurdu. Matthew usulca güldü. Sen söyledin, dedi. Kadehi kaldırdı. Bir dikişte içti. Sonra rostoyu birden tabağında buldu. Çatal bıçağı aldı. Bunu isteyen İspanyol olduktan sonra, dedi. Gomez duymamış gibiydi. Kadehine Chateau Margaux doldurdu, içti, gülümsedi. Bugün sığır rostosu, yarın kutu fasulye, dedi. Fransa'daki son gecem bu gece ve geleli yediğim en güzel akşam yemeği. Neden, dedi Mathieu, Marsilya'da. Gomez, Sara vejeteryandır, dedi. Gözlerini dikmiş, önüne bakıyordu. Sevimliydi şu anda. İzinli çıktığım zaman, dedi, Barcelona 3 haftadır tütünsüzdü. Bu şimdi sana bir şey demiyor, değil mi? 3 hafta tütün içmeyen koca bir kent. Gözlerini Matthew'nun yüzüne kaldırdı ve birden onu fark etmiş göründü. Bakışlarında yeniden canlanan kötü niyetli bir yumuşaklıkla, bütün bunları öğreneceksiniz siz de, dedi. 29. ayrımın sonu, sayfa 245.